Ayrım 19, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 214. 12. Bölüm. Dark köyünü şafak sökerken boşalttılar. Mesud'un adamları ev ev dolaşıp köylüleri uyandırdılar. Rusların o gün köyü basacaklarını, yanlarına değerli eşyalarını alıp bandaya gitmelerini söylediler. Gün doğarken kadınlar, çocuklar, yaşlılar hayvanları ile birlikte nehrin yanındaki toprak yoldan vadinin ilerisine gitmeye başlamışlardı bile. Dark Banda'dan çok daha değişik konumda bir yerdi. Banda'da evler vadinin daraldığı ve arazinin kayalık olduğu güney kısmında toplanmışlardı. Dark'ta ise evler bir yamacın eteği ile nehir kıyısı arasında sıkışmıştı. Caminin hemen önündeki bir köprüden karşı yakadaki tarlalara gidilirdi. Pusu kurmak için mükemmel bir yerdi. Mesud'un gece hazırladığı planı şimdi Muhammed ile Alişan uygulamaktaydılar. Alice dinamitlerini yerleştirirken Rusların gelip gelmeyeceklerini düşünüyordu. Jean-Pierre'in dönmediğine bakılırsa efendileriyle buluşabilmişti. Rusların Mesud'u yakalama ya da öldürme fırsatını kaçırmak istemeyecekleri kesindi. Ama bunlar hep varsayımdı. Eğer gelmezlerse Mesud'a olmayan bir düşmana kurnazca bir pusu kurdurduğu için kendisi çok küçük düşecekti. Gerillalar budala biriyle anlaşma yapmazlardı. Ama Ruslar gelirler ve pusu da başarılı olursa benim ve Mesud'un prestijimiz artar anlaşma yapılırdı. Alice, Jane'i düşünmemeye çalışıyordu. Kadını ve çocuğu kucakladığı zaman Jane'in gözyaşları gömleğini ıslattığında ihtirası birden canlanıvermişti. Ateşe benzin dökmek gibi bir şeydi bu. Onun orada öyle daracık omuzları sarsılarak, başı göğsüne yaslanmış olarak sonsuza kadar kalmasını isterdi. Alice nehrin içinden geçirdiği fitilin bir ucunu caminin 200 metre kadar ilerisindeki küçük ahşap eve kadar getirdi. Burada ucuna bir fünye ile basit ordu malı bir patlatma mekanizması taktı. Mesud'un planını beğenmişti. Alice Asya'da yaptığı iki dönem askerlik arasındaki süreyi Fort Bragg'da bir yıl pusu ve karşı pusu dersleri vererek geçirmişti. Mesud'un planına 10 üstünden 9 verebilirdi. Mesud'un bir puan kaybı da şundandı. İşler ters gittiği takdirde adamları için bir kaçış yolu düşünmemişti. Ama hiç kuşkusuz Mesud bunu bir yanlışlık olarak görmemekteydi. Saat 9'da bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Gerillalar kahvaltıya oturdular. Bu bile pusunun bir parçasıydı. Köy havadan bakıldığında normal görünecekti. Sanki helikopterlerin sesi duyulduğunda yemek kaplarını, battaniyelerini ve ateşlerini olduğu gibi bırakıp kaçmışlar gibi. Rus filo komutanının bir tuzaktan kuşkulanması olanaksızdı. Alice de bir parça ekmek yiyip birkaç fincan yeşil çay içtikten sonra beklemeye başladı. Bu işte hep beklemek vardı. Asya'yı hatırlıyordu. O günlerde hep marihuana ya da kokain çekmiş olur, keyiflendiği için beklemek hiç de ağrına gitmezdi. Savaştan sonra uyuşturucuya olan ilgisini kaybetmiş olması gerçekten çok garipti. Alice saldırının ya öğleden sonra ya da ertesi sabah şafakta başlamasını bekliyordu. Kendisi Rus komutanı olsaydı isyancıların dün toplandıklarını ve ertesi gün dağılacaklarını hesaplar, gelmekte geç kalmış olabilecekleri de kıstırmak istediği için bu yola başvururdu. Öğleye doğru ağır silahlar geldi. Bir çift 12.7 mm uçak savar Dashoka makineli tüfeği, iki tekerlekli silahı bir gerilla çekiyordu. Ardından da 5 o Çin malı zırh denebilen mermilerle yüklü bir eşek geliyordu. Mesud silahlardan birini şarkıcı Yusuf'un kullanacağını açıkladı. Köydeki söylentilere göre Yusuf, Jane'in arkadaşı Zehra ile evlenecekti. Diğer silahı kullanacak olan Abdur, Pih Vadisi'nden gelmişti. Yusuf'un Kalaşnikov'u ile 3 helikopter düşürdüğü söyleniyordu. Alice'in buna inanası gelmemişti. Asya'da helikopter pilotluğu yaptığı için tüfekle helikopter düşürmenin güçlüğünü iyi bilirdi. Ancak Yusuf sırıtarak bütün işin hedefin yukarısına çıkıp dağdan aşağı ateş etmek olduğunu söyledi. Doğal koşullar çok değişik olduğu için Vietnam'da olanaksızdı bu. Yusuf'un bugünkü silahı çok daha büyük olmasına rağmen yine aynı tekniği kullanacaktı. Makineli tüfekler sökülüp ikişer kişi tarafından köyün arkasındaki dik yamaca taşındılar. Kundakları ile cephaneleri de arkadan götürüldü. Alice aşağıdan tüfekleri monte etmelerini seyrediyordu. Yamacın tepesinde 4-5 metrelik bir düzlük vardı. Daha sonra daha hafif bir eğimle yükselmeye devam ediyordu. Gerillalar silahları 3'er metre arayla düzlüğe yerleştirip üzerlerini kamufle ettiler. Ateşe başlayınca helikopter pilotları silahların nerede olduğunu anlayacaklardı kuşkusuz. Ama onları orada susturmalarının çok güç olduğunu fark edeceklerdi. Bu işle bitince Alice nehir kıyısındaki küçük eve döndü. Hep 60'lı yılları düşünüyordu. O yıllara öğrenci olarak başlamış, asker olarak bitirmişti. 1967'de Berkeley'ye gittiğinde geleceğin kendisine neler vaat ettiğini biliyordu. Televizyon belgeseli yapımcısı olmak istiyordu. Akıllı ve yaratıcıydı. Bulunduğu yerde insanın çalıştığı takdirde her şeyin mümkün olduğu Kaliforniya'ydı. Hedefine varmamak için hiçbir neden göremiyordu. Ama o sırada barış ve çiçek gücü savaş aleyhtarı yürüyüşler başlamıştı. Bir kere daha emindi geleceğin kendisine vaat ettiği şeyden. Dünyayı değiştirecekti. Bu düşü de pek kısa ömürlü olmuştu. Bu kez ordunun askerliğin mantıksız zalimliğiyle Vietnam'ın uyuşturuculu dehşetinin eline geçmişti. Böyle geçmişi düşündüğü anlarda hayatın en büyük değişikliklerini suratına çarptığı zamanların hep kendini güvenli ve yerleşmiş hissettiği zamanlar olduğunu görebiliyordu. Öğle yemeği yemediler. Gerillaların yiyecek bir şeyleri yoktu çünkü. Alice yemek olmayınca kimsenin yemek yiyemeyeceği fikrine alışamamıştı bir türlü. Belki de bütün gerillalar bu yüzden çok sigara içiyorlardı. Sigara iştah kapatırdı. Gölge bile çok sıcaktı. Alice küçük evin kapısında oturmuş, hafif esintiden yararlanmaya çalışıyordu. Tarlaları, kemerli köprüyü, camisiyle köyü ve köyün üstündeki yamacı görebiliyordu. Gerillaların çoğu kendilerini güneşten koruyan mevzilerine girmişlerdi. Birçoğu yamaca yakın evlerdeydi. Helikopterlerin bunları makineli tüfekle taramaları çok güçtü. Bazıları da nehre daha yakın ve daha çok hedef olabilecek yerlerdeydi. Caminin taştan yapılmış cephesinde 3 kemer vardı. Her birinin altında bağdaş kurmuş bir gerilla oturuyordu. Alice bunların üçünü de tanıyordu. En uzak kemerde oturan Muhammed, ortadaki seyrek sakallı kardeşi Kahmir, en yakındaki de 14 çocuk babası olan ve Alice'la birlikte köprüyü havaya uçururken yaralanan Ali Ganim. Her birinin dizleri üstünde kalaşnikofu, dudakları arasında sigaraları vardı. Alice içlerinden hangisinin ertesi güne sağ kalacağını düşündü. Kolejdeyken yazdığı ilk kompozisyon Shakespeare'de savaş öncesi bekleme konusundaydı. İki savaş öncesi konuşmayı karşılaştırmıştı. 5. Henry'de kral şöyle derdi. Bir daha yüklenin gediye dostlarım, bir daha ya da duvarı İngiliz ölülerimizle tıkayalım. 4. Henry'de ise Falstaff şeref konusunda şunları söylüyordu. Şeref bacağı yerine takabilir mi? Hayır. Ya da bir kolu? Hayır. Şerefin cerrahlığı hiç yok mudur şu halde? Hayır. 19 yaşındaki Alice tam not almıştı o kompozisyondan. Bu ilk ve son ödeviydi zaten. Ondan sonra İngiliz edebiyatının da Shakespeare'in de gereksizliğini savunmuştu hep. Daldığı hayalden bağırışmalarla uyandı. Kullanılan dar sözcüklerini anlamıyordu ama buna gerek de yoktu zaten. Sesin tonundan çevre tepelerdeki gözcülerin helikopterleri gördüklerini anlamıştı. Gerillalar hemen mevzilerine koştular, silahlarını kontrol edip birer sigara yaktılar. Caminin kemerleri altındaki 3 adam gölgeler arasında kayboldular. Şimdi havadan bakıldığında köy günün bu en sıcak saatinde hep olduğu gibi bomboş görünecekti. Alice dikkatle kulak verince yaklaşan helikopterlerin pervane gürültüsünü duydu. Bağırsakları suya dönüşmüştü sanki, sinir işte. O rutubetli ormanlarda gizlenen çekik gözlüler de benim helikopterimin sesini duyduklarında bunu hissediyorlardı herhalde diye düşündü. Ne ekersen onu biçersin yavrum. Ateşleme mekanizmasının emniyet düğmelerini çevirdi. Helikopterlerin gürültüsü artmıştı ama hala görünmemişlerdi. Sesten kaç tane olduklarını kestiremiyordu. Gözünün ucuyla bir şey görünce başını çevirdi. Bir gerilla karşı kıyıdan suya atlamış kendisine doğru yüzüyordu. Adam yaklaşınca Elis onun ebenin kardeşi yaşlı Şazay Gül olduğunu gördü. Şazay mayın uzmanıydı. Elis'in yanından koşarak geçip evlerden birine sığındı. Bir an köyde insanın kalbini durduran o pervane seslerinden başka hiç ses duyulmadı. Tanrım kaç tane gönderdiler bunlar diye düşünüyordu Elis. İlk helikopter tepenin ardından çıkıp hızla köye yöneldi. Dev bir sinek gibi köprünün üzerinde durdu. Mi-24'tü bu. Batıda Hint diye bilinen helikopter. Yolcu kabini üzerindeki çifte motoru yüzünden Ruslar bunlara kambur derlerdi. Makineli tüfekçi burundaydı, pilot adamın arkasında ve üstündeydi. Tıpkı birdirbir oynayan çocuklar gibi. Kabini çepeçevre saran pencereler dev bir böceğin çok köşeli gözünü andırıyordu. Helikopterin altında roket yuvaları vardı. Birkaç çulsuz köylü böylesine makinelere nasıl karşı koyabilirlerdi? 5 Hint daha göründü birincisinin ardından, köyün çevresini dolandı. Elis bunların keşif görevini üstlenmiş olduklarını anladı. Bu sıradan bir önlemdi aslında. Saldırının bir sürpriz olduğunu bildikleri için Rusların önemli bir direnişle karşılaşacaklarını beklemeleri için hiçbir neden yoktu. Şimdi ikinci tip helikopterler görünmeye başlamıştı. Elis bunların Mi-8 olduğunu biliyordu. Saldırıdan çok nakliye işlerinde kullanılır, 20-30 kişi taşırdı. Birincisi köyün üzerinde bir an durduktan sonra aniden yana döndü ve arpa tarlasına indi. 5 tane daha geldi arkasından. 150 kişi diye düşündü Elis. Helikopterler kondukça askerler atlayıp yere yatıyorlar, silahlarını köye çeviriyorlar ama ateş etmiyorlardı. Köyü basmak için nehri geçmeleri gerekti. Nehri geçmek için de köprüyü ele geçirmeleri. Ama bunu bilmiyorlardı. Onlar yalnız tedbirli davranıyorlar, beklenmedikleri için kolay bir zafer elde edeceklerini hesaplıyorlardı. Elis köyün çok terk edilmiş görüneceğinden korkuyordu. Normal olarak ilk helikopterin görünmesinin ardından birkaç kişinin evlerinden çıkıp kaçmaya kalkışmaları beklenirdi. İlk el ateşi duymak için kulaklarını açmıştı. Korkmuyordu artık. Korku duyamayacak kadar çok şeye dikkat etmek zorundaydı. Bir başlayınca sonu hep böyle olur diyordu kafasında bir ses. Şazay arpa tarlasına mayın döşemişti. Neden hiçbiri patlamamıştı daha? Bir an sonra sorusunun karşılığını aldı. Askerlerden biri, subaydı herhalde, ayağa kalkıp bir emir verdi. 20-30 kişi doğrulup köprüye doğru koşmaya başladılar. Birden helikopter gürültüsünü bastıran, kulakları sağır eden bir patlama duyuldu. Ardından bir daha, bir daha. Koşan askerlerin ayakları altındaki toprak patır patır patlıyordu. Elis, Şazay mayınlarını TNT ile güçlendirmiş diye düşündü. Yerden kalkan toz ve toprak bulutu hepsini örtmüştü. Biri dışında hepsi havaya fırladı. Cambaz gibi bir iki takla atıp yığın halinde yere düştüler. Sesler kesilirken insanın yüreğini gümbürdeten bir gürültü başladı. Yusuf ile Abdür yamacın üstünden ateşe başlamışlardı. Köydeki gerillalarda kalaşnikovlarını ateşleyince Ruslar dağınık bir halde kaçışmaya başladılar. Sürpriz gerillalara büyük bir üstünlük sağlamıştı ama bu böyle devam edemezdi. Rus komutanı askerlerini toparlayacaktı şimdi ama bundan önce köprü yolunu açması gerekiyordu. Arpa tarlasındaki helikopterlerden biri havaya uçunca Elis, Yusuf ile Abdür'ün isabet kaydettiğini anladı, çok şaşırmıştı. Daşovkaların menzili 1 mildi, helikopter ancak yarım mil uzaktaydı ama yine de bu mesafeden uçağı vurmak usta nişancı işiydi. Hintler hala havadaydılar, köyün çevresinde dolanıyorlardı. Rus komutanı onları da savaşa soktu. Biri nehrin üzerinde alçalıp Şazay'ın arpa tarlasını makineli tüfekle taradı. Şazay'ın mayınları teker teker patlıyorlardı. Elis mayınlar keşke daha fazla düşman öldüselerdi diye düşündü. 150 kişiden 20-30 kişi pek fazla sayılmaz. Yusuf'un ateşi karşısında daha fazla oyalanamayan Hint yükseldi ama hemen ardından bir başkası alçalıp tarlayı taramaya başladı. Yusuf ile Abdür sürekli ateş ediyorlardı helikoptere. Birden kanadının bir parçası kopan helikopter burun üstü nehre düştü. ''Yaşa Yusuf!'' diye düşündü Alice. Ancak köprü yolu açılmıştı artık ve Rusların 100'den fazla askeriyle 10 helikopterleri vardı. Alice gerillaların bu çatışmayı kaybedeceklerini düşünerek ürperdi. Ruslara cesaret gelmişti. 70-80 tanesi karınları üstünde sürünerek köprüye yaklaştılar. Bir yandan da durmadan ateş ediyorlardı. Bu çok seçkin bir birlik değilse Amerikan gazetelerinin yazdığı kadar isteksiz ve disiplinsiz değil diye düşündü. Sonra askerlerin hepsinin beyaz olduklarını fark etti. Bu birlik içinde Afganlar yoktu. Tıpkı Güney Vietnamlıların önemli çarpışmalardan uzak tutuldukları Vietnam'da olduğu gibi. Birden bir duraklama oldu. Arpa tarlasındaki Ruslarla nehrin karşı yakasındaki gerillalar düzensiz ateş ediyorlardı. Ruslar rastgele ateş ediyorlar, gerillalar ise cephanelerini dikkatli harcıyorlardı. Alice başını kaldırdı. Havadaki Hintler yamaçtaki Yusuf ile Abdür'e doğru gidiyorlardı. Rus komutanı ana hedef olarak ağır makineli tüfekleri seçmişti. Helikopter yamaçtakilere yönelirken Alice doğrudan doğruya silahlara uçan pilota hayranlık duymaktan kendini alamadı. Bunun ne demek olduğunu iyi bilirdi. Uçak birden yana döndü. Şansları eşit diye düşündü Alice. Yusuf'un yeri sabit olduğu için nişan alması daha kolaydı. Ancak sabit olduğu için de daha iyi bir hedef oluşturuyordu. Alice, Hint'te kanatlara monte edilmiş roketleri pilotun, burnundaki makineli tüfekleri de diğerinin kontrol ettiğini hatırladı. Bu dehşetli anlarda pilotun sağlam nişan alması çok güçtü. Daşovkaların menzili helikopterin dört namlulu Gatling tipi makinelisinden daha uzun olduğu için Yusuf ile Abdür'ün şansları belki biraz daha fazlaydı. ''Umarım öyledir.'' diye mırıldandı Alice. Bir Hint daha. Tavşanın üzerine çöken kartal gibi yamaçtan aşağı süzüldü ama o anda isabet alıp havada parçalandı. Alice bir sevinç çığlığı koparmak isterken durdu. Ateş altında bir helikopterin pilotunun duyduğu dehşet ve korkuyu çok iyi bilirdi. Bir Hint daha süzüldü, gerillalar bu kere tam isabet ettiremediler ancak helikopterin kuyruğu isabet alınca pilot kontrolü kaybetti ve o da yamaca çarpıp parçalandı. ''Hepsini düşürebiliriz belki.'' diye düşündü Alice. Ancak silahların sesinde bir değişiklik olmuştu. Yalnız bir tanesi ateş ediyordu artık. Diğeri saf dışı edilmişti. Alice dikkatli bakınca yamaçta bir çitrali kasketi gördü. Yusuf sağdı, Abdür vurulmuştu. Diğer üç Hint çevrede dönerek yeni mevzilerine geçtiler. Biri savaşın çok üstüne çıktı. Rus komutanının helikopteri o olmalıydı. Diğer ikisi kıskaç hareketiyle Yusuf'a doğru alçaldılar. ''Bak bu çok kurnazca bir manevra.'' diye düşündü Alice. Yusuf ikisine birden ateş edemezdi. Alice helikopterlerin alçalmalarını seyrediyordu. Yusuf birine nişan alınca öteki biraz daha alçalıyordu. Ruslar da tıpkı Vietnam'daki Amerikalılar gibi kapıları açık uçuyorlardı. Hintler avlarının üstüne atladılar. Biri Yusuf'a doğru daldı ve yana kaçtı. Ardından hemen öteki roketlerini ve makineleri ateşleyerek daldı. Yusuf'un hiç şansı yoktu. İkinci Hint havada bir an duraklar gibi olmuştu. Vurulmuş muydu yoksa? Helikopter birden 20-30 metre düştü. Uçuş okulundaki öğretmen motor durunca helikopteriniz kuyruklu piyano gibi süzülür demişti. Ve Yusuf'un birkaç metre ilerisine oturdu. Ama tam o anda motoru yeniden çalıştı ve havalanmaya başladı. Makineli tüfekçisi ateşi hiç kesmemişti. Bu arada ancak helikopter yükselirken o da susmuştu. Alice bunun nedenini fark edince yüreği duracak gibi oldu. Yamacın kenarından dallarla ve çalılarla kamufle edilen bir daşoka yuvarlanıyordu. Hemen ardından da Yusuf çamur renkli bir yığın halinde yuvarlandı. Bir iki kere kayalara çarpıp gözden kayboldu. Yusuf savaşı hemen hemen tek başına kazanmıştı. Madalya falan alacak değildi. Ama kahramanlığı bu Afgan dağlarında ateş başlarında daha 100 yıl anlatılacaktı. Ruslar 7 helikopter ile 25 asker, gerillalar ise 2 ağır silahlarını kaybetmişlerdi. Diğer 2 Hint köyü taramaya başladıklarında artık savunma silahları yoktu. Kulübesinin içine çekilen Alice duvarların ahşap olmamasını isterdi. Makineliği de tarama bir yumuşatma taktiğiydi. 1-2 dakika kadar sonra arpa tarlasındaki Ruslar kalkıp köprüye doğru koşmaya başladılar. Tamam diye düşündü Alice. Öyle de böyle de son bu artık. Köydeki gerillalar saldıranlara karşı ateş ediyorlardı ama tepelerindeki helikopterler kendilerine engel oluyordu. 80-90 Rus askeri şimdi hem koşuyorlar hem ateş ediyorlardı. Savunmanın zayıflığı karşısında yüreklenmişlerdi. Ruslar köprüye yaklaşınca gerillaların ateşleri biraz daha isabetli oluyordu ama saldırıyı durdurmaya yetmiyordu. Birkaç kişi daha devrildi. 1-2 saniye sonra ilk Rus askerleri karşıya geçmişler, köyün evleri arasında kendilerine korunacak bir yer arıyorlardı. Alice ateşleme mekanizmasını çektiğinde köprünün üstünde 60 kişi kadar vardı. Eski taş köprü bir yanardağ gibi patladı. Alice köprüyü havaya uçurmak için değil, askerleri öldürmek için dinamitlemişti. Patlamanın şiddetiyle koca koca taş parçaları dev bir makineli tüfeğin mermileri gibi fırlıyor, köprüdekilerin yanı sıra hala arpa tarlasında bulunanları da deviriyordu. Köye taş yağarken Alice kulübesine çekildi, sonra dışarı baktı. Köprünün olduğu yerde artık bir taş ve ceset yığını vardı. Caminin bir kısmı ile iki de ev yıkılmıştı, Ruslar kaçıyorlardı. Sağ kalan 20-30 Rus askeri helikopterlerin açık kapılarından içeri atladılar. Alice adamları suçlamıyordu. Herhangi bir korunma olmadan tarlada kalsalardı, köydeki sağlam mevzilerden ateş eden gerillalar tarafından teker teker avlanacaklardı. 3 helikopter birkaç saniye içinde havalanıp diğer ikisiyle birleşti ve son bir kere bile ateş etmeden yamacın öte tarafında gözden kayboldular. Pervane gürültüleri duyulmayacak kadar uzaklaşınca Alice yeni bir gürültü fark etti. Bir an durup kulak verdikten sonra bunun sevinç çığlıkları atan gerillalardan geldiğini anladı. Kazandık diye düşündü. Kazandık. O da bağırmaya başladı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 225.